Ayrım 11.
Küpeli Belli'yi suçluyor. Yusuf Küpeli bir zamanlar beraber oldukları, aynı düşünceleri paylaştıkları Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'yi çok ağır sözlerle suçluyor. Bu mektupları yayınlarken 12 Mart öncesi devrimci gençliğini etkileyen Belli ve Küpeli'nin bugünkü tartışmalarını günümüzde devrimci eylemler içinde yoğrulan gençlere tarihsel belgeler olarak sunuyorum. Belli'nin mektubundan sonra Küpeli'nin bu mektuba verdiği yanıtı okuyalım. Mihri Belli, Sayın Uğur Mumcu'nun Niğde cezaevinde yaptığı röportaj yayınlanınca, sureti haktan gözükme hevesiyle gerçekleri çarpıtan bir mektubu 28.978 günü Cumhuriyet gazetesinde yayınlattı. Görünüşte cevap hakkını kullanıyordu ya, gerçekte söylenen ve olan şeylere değil, söylenmesini ve olmasını istediği şeylere cevap veriyordu. Şüphesiz bu gerçeklerden kaçmanın, insanları yanıltmanın, konuyu gerçek rayından saptırarak demagoji yapmanın en kolay yoluydu. Ama Mihri Belli'den de başka türlüsü beklenemezdi zaten. Neden başka birinin değil de benim Mihri Belli'nin mektubunu yanıtlama gereğini duyduğum sorusu akla gelebilir. Çünkü Belli mektubunda demirelcilikten, Abdülhamitçilikten ve sıkı yönetim mahkemelerinde bunları yapanların kendisine saldırdıklarından, bunların öğütlerinin bireysel terörcüler üzerinde ters etki yapacağından vesaire söz ediyordu. Ama isim vermiyordu. Benim ise bunlarla bir ilişkim yoktu. Ama o, kendisini eleştiren herkesi bu kategori içine sokuyor veya sokmaya çalışıyordu. Bu söylenenlerin hiçbiriyle, demirelcilik veya Abdülhamitçilikle uzaktan yakından bir alakam olmadığı halde, mahkeme tutanaklarında bu yönde şu veya bu şekilde tek bir sözün bile bulunamayacağı halde, röportajda Mihri Belli hakkında haklı olarak en sert bir iki sözü eden kişi ben olduğum için, sanki bunları ben yapmışım havasını yaratmaya çalışarak hakkında söylediğim, çok çok azını söylediğim gerçekleri geçersiz kılmaya çalışıyordu. Kaldı ki böyle bir şey söz konusu olmasa bile haklarında demirelcilik, Abdülhamitçilik dedikosu çıkartılan veya bu konu ile ilgili olarak bazı sözler etmiş olan kişiler kendilerini savunmuş, Mihri Belli'yi yanıtlamış olsalar bile ben yine de Mihri Belli'nin bu mektubu üzerine bazı şeyler söyleme gereksinmesi duyardım. Çünkü mektupta şahsıma yönelik hiçbir gerçek dışı saldırı olmasa bile, ki işin bu yanı bence asıl önemli yanı da değil, siyasi gerçeklerin akılsızca çarpıtılması. Dimitrov gibi işçi sınıfının yüce önderlerinden birinin, 3. Enternasyonal'in en sorumlu yöneticilerinden birinin istismarı, kişisel küçük hesaplar uğruna yığınlara oportünistçe yanlış tanıtılması söz konusudur. Ve şüphesiz işin asıl önemli yanı da budur. Yanıtı gerekli kılan yanı da bu sorumsuzluktur. Belli mektubunda Mumcu'nun amacının hem bizlerin unutulmaması hem de bireysel terör eğilimi gösteren gençlerin abilerinin ağzı ile uyarılması olduğunu vesaire söylüyor. Bir kez diğerleri hakkında bir şey söylemesem bile özellikle benim unutulmak veya unutulmamak gibi bir amacım yok. Zaten toplumun ileriye, güzele doğru değişmesi yönünde savaşın vermek isteyen insanların, bireysel mutluluğunu toplumun içinde bulabileceğine inanan insanların, ki gerçek mutluluk da ancak böyle bulunabilir, kalıcı kutsal hiçbir şey olmadığına inanan ve bulunduğu tarihsel süreç içinde kitlelerle, diğer gelecek için savaşan insanlarla birlikte kendine düşen görevi yapmanın her şeyden önemli, asıl yapılması gereken olduğuna inanan insanların aksine inanmamaları, unutulmak gibi bir sorunların olması da olanaksızdır. Bu mantık unutulmama tutkusu, zemzem kuyusuna bilmem ne yapmaktan, dünyayı ateşe vermeye kadar insanı çılgınca insanlık dışı işlere götürebilen aşırı bireyci, her türlü mülk sahipliğinin ürettiği bir düşünce biçimidir. Bu kafa yapısı en sivri görünümleriyle faşistlere peygamber taslaklarında kendini gösterir. Unutulmamak, efsane olmak. Yazı dizisini hazırlayan Uğur Mumcu'nun ve ne de onun suallerini yanıtlayan benim böyle basit, küçük bir amacımız vardır. Amaç işçi sınıfının, emekçi yığınların, tüm toplumun ilerlemesinden yarar uman güçlerin ve kişilerin zararına olan, ilerleme için gerekli olan demokratik ortamın gelişip serpilmesine zarar veren bireysel terörizmi mahkum etmek, faşist güççülerin ekmeğine yağ süren bireysel terörizmi mahkum etmektir. Şüphesiz bu çok dar kapsamlı bir iki röportajla, hatta daha geniş kapsamlı 3-5 yazıyla vesaire olabilecek kolay bir iş olmasa bile en azından bu yöndeki çabalara katkıda bulunabilmektir. Mihri Belli'nin ise unutulmak veya unutulmamak gibi sorunları olmalı ki Bizlerin de başka insanların da böyle sorunları olduğunu sanıyor. Ve şüphesiz bu yargısı da tanıdığımız Mihribelli için çok doğaldır. İkincisi, ben kimsenin ağabeyi, özellikle uyarıcı, nasihat verici ağabeyi falan değilim. İstemiyorum, böyle bir amacım yok. Ağabeylik Mihribelli'ye göre bir şeydir. Vaktiyle bunu çok yapmıştır ve sanırım halen de yapmaktadır. Çünkü ağabeylik, sorumluluk istemeyen, örgütsel bağlarla insanları birbirine bağlamayan, son derece laubali bir ilişkidir. İlerici eylem içinde ağabeylik böyle bir kurumdur. Ve günümüzde bu kurum yaşa başa göre yapılan değerlendirmeler, kurulan aile ilişkileri çok gerilerde kalmıştır. Artık insanların işine, yeteneğine, sorumluluk duygusuna bakılmaktadır. Ve kolay öğütlerle, uyarılarla hiçbir şeyin değişmeyeceği bilinmektedir. Ve ben de kimseye öğüt verme niyetinde değilim. Bireysel terörcülerin düşmanıyım. Bunlara karşı verilen kavgayı, faşizme karşı verilen kavganın bir parçası olarak görüyorum. Bunların öğütlerle değil, toplumdaki demokrasi güçlerinin gelişmesiyle, örgütlü savaşımıyla yok edilebileceklerine inanıyorum. Bunlara karşı verilen kavgada, ki bunu da yeterli bulanlardan değilim, söz konusu röportaj çerçevesi içinde yerimi almaya çalıştım sadece. Ne bunlara ve ne de geçmiş yanlışların simgesi haline gelmiş olan Mihribelli'ye karşı söylemek istediklerimi de söyleyebilmiş değilim. Gelelim Dimitrov sorununa. Özet olarak, belli Dimitrov'u ve kendisine saldıranları karşılaştırmaya kalkarak, Dimitrov'un faşistlere karşı tutarlı bir savaşın verdiğini, ki doğrudur, hatta onları dünya kamuoyu önünde en mükemmel biçimde mahkum da etmiştir. Kendisine saldıranların ise sıkı yönetim mahkemelerine yaranmaya çalıştıklarını vesaire söylemektedir. Ve tabii bu arada da kendisine saldırmayanlar her zaman yaptığı küçük kurnazlıkla safına çekilebilme amacıyla Dimitrov gibi mücadele vermiş kişiler, röportajın muhatabı olabilecek kişiler gibi göstermektedir. Tabii kendisini de aynı kategori içine koymaktadır. Önce Dimitrov kimdi? Leipzig davasında ne yaptı? 12 Mart mahkemeleri karşısına çıkanlar kimlerdi? Ne yaptılar? Yapılması gereken neydi sualine çok kısa yanıt vermeye çalışalım. Dimitrov Leipzig davası ile ilgili olarak faşistlerin mahkemesi karşısına çıktığı zaman 51 yaşında, 30 senedir Komünist Partisi üyesi, uzun yıllardır partinin sorumlu yöneticiliğini yapan tecrübeli, sorumlu bir komünistti. 23 Eylül 1923 antifaşist ayaklanmasının önde gelen liderlerindendi. 13 yaşında matbaa işçiliğine başlamış ve aynı anda politik eyleme başlayarak sendikalardan partinin verdiği çeşitli görevlere, milletvekilliğine, büyük grevlerin yöneticiliğine dek yaşamının her alanında savaşım vermişti. Ama asla hiçbir bireysel terör eylemine, anarşist eyleme bulaşmamıştı. Reichstag yangını gibi antikomünist bir cinayetle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Tüm siyasi yaşamı boyunca bilinçli bir komünist olarak anarşist eylemlerin, bireysel terörizmin amansız düşmanı olmuştu. Hiç bulaşmadığı Reichstag yangınının sorumlularından olarak itham edilirken, kendi şahsında komünist hareketi, dünyadaki tüm ilerici hareketi mahkum etmeye çalışan faşistleri mahkum edebilecek güçte tam anlamıyla haklı ve güçlü bir konumdaydı. 12 Mart mahkemeleri karşısına çıkanları ise değil Dimitrov gibi bir komünistle karşılaştırmak, bunlar arasında bir tek komünist bile bulabilmek mümkün değildir. 12 Mart hareketiyle yenilenler komünistler değil, komünist bir hareket değil, her türlü anarşist, troçkist, Maocu akımlar, her türlü küçük burjuva oportünizmi, komploculuğu, bireyciliğiydi. Kesinlikle işçi sınıfı hareketi değildi yenilen. Ve mahkemelerde yargılanmaların büyük çoğunluğu, Dimitrov'un Leipzig davasında da mahkum ettiği, saldırdığı bireysel terör eylemlerine bizzat katılmış, işçi sınıfı hareketine zarar vermiş, anarşist, yarı anarşist, troçkist, komplocu tiplerdi. Mahkemelerde ne demiş olurlarsa olsunlar, bunları Dimitrov ile karşılaştırmaya kalkmak, kıyaslamalar yapmaya kalkmak, daha baştan büyük bir sorumsuzluk örneği. Dimitrov'u küçümseme çabası ya da kendini zavallı benliğini Dimitrov gibi yüce bir önderle eş değerde gösterme çabası olarak gözükür. Dimitrov büyük bir komünistti. Tutarlı bir komünist hareketi, kitlelere zararlı, provokasyon rolü oynamış, anarşist hareketlerle, zavallı komplocu hareketlerle eş değerde gösterme çabası, yanlış tanıtma çabası olarak gözükür. Ve belki de bunu yapmakla daha baştan her zamanki gibi büyük bir yanlışın içine düşmüştür. Kaldı ki Dimitrov ile karşılaştırılmam mümkün olmasa bile onun dediği gibi mahkemeye yaranma çabam da kesinlikle söz konusu değildir. Diğerlerini bir yana bırakacak olursak, kendi duruşmamda neler söylemeye çalıştım? Şüphesiz duruşmalarda her şeyi mükemmel yaptığımı, bir sürü hata yapmadığımı iddia edecek değilim. Bunun böyle olmaması, daha önce doğru bir eylem içinden gelmeme bağlıydı. Ama ben savunmamda da belirttiğim gibi, ne Georgi Dimitrov ve ne de onun tırnağı rolündeydim. Kalkıp ben komünistim, yaptığımız her şey doğrudur diye mi bağırmam veya buna benzer şeyler mi söylemem gerekiyordu acaba Mihri Belli'ye göre? O zaman Belli'ye göre Dimitrov ile uyumlu davranmış ve röportajın muhatabı olmaya hak mı kazanmış olacaktım? Evet, bunu bilerek isteyerek yapmadım ve tam aksine duruşmalarda Marksist olmanın çok iyi bir şey olmasına karşın komünist olamadığımı, provokasyon niteliğinde anarşist, troçkist bir pisliğe bulaştığımı, hatta daha sonra karşı çıkmış olmama rağmen bunun yöneticilerinden olduğumu, işçi sınıfının bizleri yargılayacağını, istemeyerek provokatör durumuna düştüğümü vesaire söyledim. Bunun yanında sözlerimin etkinlik kazanması için sadece yaptığım şeyleri değil, yapmadığım şeyleri bile üstlendim. Yani bazıları kahramanlık edebiyatları yaparak hukuki sorumluluktan kaçarlarken tüm hukuki ve siyasi sorumlulukları fazlasıyla üzerime aldım. Bunun aksini de hiç kimse iddia edemez. Kendimle birlikte ki kişiliğim ben ne pozisyonda olursam olayım, kamuoyu karşısında bu pisliklerin bir ölçüde simgesi haline gelmişti. Bu pisliği anarşist troçkist provokasyon hareketini, bireysel terörizmi, işçi sınıfına ihanet hareketini, faşist baskıların demagojik meşru mazereti haline gelen hareketi yerin dibine batırabilmek için bilinçli olarak zevkle elimden geleni yaptım. Ve bu konuda en iyi işi yaptığıma da, en tutarlı davranışı gösterdiğime de beynimle ve yüreğimle sonuna dek inanıyorum. Ama bunun yanında hareketlerin içindeki ajan provokatörleri, faşizm oyunlarını ki bunlara alet olmuştuk, doğru dürüst açıklayabildim mi? Hayır, açıklayamadım. Eleştirilecek bir nokta varsa o da budur. Ama ben Dimitrov gibi bir hareketin içinden de gelmiyorum. Niteliklerimiz belliydi. Bu bir yerde bireysel eksiklik de olmanın ötesinde tüm geçmiş hareketin zaafının, yanlışının doğal bir sonucuydu. Burjuvazi bu pisliği yığınlara komünist bir hareket olarak tanıtma çabasındaydı. Daha kontrgerilladaki sorgularda bile adamlar biz bir şey demeden sorgu kağıdına Marksist-Leninistim diye yazarak ifadeye başlıyorlardı. Yani bizleri Marksist-Leninist olarak kamuoyuna tanıtılmamızda yarar görüyorlardı. Halbuki ellerine geçenler gerçekten komünist olsalardı, faşistlerin yapmak isteyeceği ilk şey onlardan bir pişmanlık belgesi almaya kalkmak, komünizmden vazgeçtiklerine dair bir belge almaya kalkmak olacaktı. Halbuki onlar bizden çok bizleri komünist olarak tanıtmak hevesindeydiler. Rezaleti kamuoyuna komünizm olarak tanıtmak işlerine geliyordu. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Mahkemelerde komünistim diye haykırmak, yaptığımız işleri savunmak, önceden olduğu gibi mahkemelerde de burjuvaziye hizmet etmeye devam etmek olacaktı. Bunu yapanlar çok oldu ama ben bunu yapamazdım. Çünkü Mihri Belli ile aynı kafada değildim ve hiçbir zamanda olmayacağım. Bilmeyerek burjuvaziye hizmet etmiş olmakla birlikte burjuvaziden nefret ediyordum ve burjuvaziye hizmet ettiğimi anladığım an kendimi mahkum etmekte tereddüt gösteremezdim. Aslında Mihri Belli'nin mektubunda cevap verilecek, hem de uzun uzun cevap verilecek çok yan var. Bu Mihri Belli'nin öneminden kaynaklanan bir sorun değil. Mihri Belli oportunist olarak bile önemsiz bir kişi. Kendisine karşı doğru dürüst, hatta hiç siyasi mücadele verilmediği halde iflası da bunun en somut kanıtlarından biri. Ama toplumumuzda Mihri Belli'ler çok ve bu nedenle Mihri Belli bir kafa yapısının somut bir örneği olarak, simgesi olarak ele alınıp eleştirilmesi gerektiği için eleştiriliyor. Yoksa kişi olarak, daha önce de dediğim gibi, yıkılmasına bile gerek kalmamış, zaten yıkılmış bir kişi olduğu için tek başına eleştirilmeye bile değmez.